Evet, bugün Türkiye'yi anlama kılavuzunu konuşalım istiyorum. Bir stratejist olarak Türkiye'yi ne kadar anlıyorsunuz? Bu dataları nasıl yorumluyorsunuz? Onun üzerine tartışalım.
Ya Türkiye'yi kim anlamış ki ben anlayayım Allah aşkına. Şimdi, sen anladın mı Türkiye'yi? Kaç yıldır yaşıyorsun? 40 yılın, 45 yılın var.
İşte yabancılar geldiği zaman bak ha. Biz böyle bir kültürüz, şöyleyiz falan diye. O zaman boş her bakıyorlar. Seferinde o şoka giriyorum
çok
ben de.
Çok enteresan diyorlar.
Bazen utanıyorum yani gerçekten.
Niye be?
Böyle çok farklı ya onların dünyasından ve şeyinden. Hmm. Bunlar ne kafası acaba diye düşünüyor olabilirler diye.
Evet, etnik bir kabilenin danslarını izler gibi bakıyorlar sana değil mi?
Evet, genelde öyle oluyor.
Kabilede nasıl oluyorsa.
Şimdi bugün ben böyle bir takım datalar var. Bu 2018'de Türkiye'yi anlama kılavuzu Ipsos'un yaptığı işte 34 ilden 16 bin kişiyle görüşmüşler yaklaşık. Onların dataları var.
Elimizde ben, son bilgiler var diyorsun.
Evet, son bilgiler var. Türkiye temsili. Onlarla ilgili dataları ben soracağım efendim. Deneyimli bir stratejist olarak Sayın Erol Batistan bu dataları bizim için yorumlayacak ve onun önümüze açtığı fırsatlar.
Sen hiçbir şey söylemeyeceksin. Yok,
ben sadece
sen yorum yapmayacaksın. Ne zevkli iş.
Bu ben.
Sen bir burada kıvranırken, terlerken zevk mi alacaksın?
Bu bölümde ben şey, röportaj
tamam,
yapar
kişi. Tamam,
efendim,
peki.
Data diyor ki, Türkiye'deki bireylerin %72'si kadere inanıyor. Bu oranda geçtiğimiz döneme oranla 3 puan artmış. Bununla paralel bir şekilde %69'u da nazara inanıyor. Bu da 4 puan artmış.
Kader ve nazar en sevdiğimiz şeyler değil mi? Bunların hani bir şaşırtıcı bir bilgi değil değil mi bizim için? Zaten düşük çıksaydı çok acayip olduğunu düşünürdük. Yani %50'den aşağı olsaydı ben şaşırırdım ikisi için de. Kadercilik zaten bizim hep paso sigortacılık çalışırken hatırlasın. Sigorta çalıştın mı hiç?
Evet.
Sigorta işte birliği, sigortacılar birliği, ak sigorta, şu sigorta, bu sigorta hepsine çalışırken illaki bir kaderden bahsedilir. Yani Türk tüketicisi nasıldır, sigortaya bakışı nasıldır falan diye konuşulur ya. Aynen buradaki durum çok büyük engel sigortacıların önünde yani. Bence işini bırakması lazım ama otomatik satılan sigortalarla ilerlediği ve zorunlu sigortalarla ilerlediği için sektör. Orada mesela bir de hayat sigortası diye bir şey var. Düşünsene Türkiye'de hayat sigortası satmak ne kadar acayip bir şey.
Diyor hepimiz ki, bir gün öleceğiz. Her canlı ölümü tadacak.
Kaderciyim ya, nasıl olacaksa olacak filan diyor ama yani bunu nasıl çevirirsin akıllıca? Bunu deneyenler de oldu. Cesaret satayım diyen sigortacılar oldu, hatırlar mısın?
Bir şey yaramış mıydı? Cesur, biliyor musun?
Ben şeyi sevmiştim, konumlamasını bayağı sevmiştim. Cesur bir konumlamaydı çünkü farklı bir konumlamaydı ama hayata geçme hali
pardon,
güzel değildi. Hayata geçirirken bir Braveheart falan konsepti yapmışlardı.
Evet,
oysa
evet,
ki konsept
evet,
çok iyiydi ya. Hani cesur ol ki hayatını daha mutlu, keyifli yaşa.
Peki biz öyle cesur mi olabilir miyiz ki kültür olarak?
Nasıl ya? Olabilirsin. Sen Türksün şey, kardeşim.
Hayır.
Orta Asya'dan dıgıdık dıgıdık atlarla
şey,
gelmişsin.
Bir konuşmuştuk ya kültür konuştuğumuzda bu Hofstede'in araştırmasında.
Yine
orada.
Hofstede ya.
Evet evet ama belirsizlikle mücadelede çok zorlandığımız bir kültür olduğunu söylüyor.
Olur mu ya?
Çünkü
belirsizlikle bence en güzel akışta kalan milletlerden bir tanesi Türkler.
Ama zorlanıyoruz. O yüzden de her şeyi.
Çaktırmıyoruz belki o zaman.
O yüzden her şeyi kadere, kısmete bağlıyoruz. Ya ben zaten kontrol edemiyorum. Bir şekilde de rahatlamam lazım.
Evet.
Öyle değil mi?
Evet. Yani ben işte şöyle algıladım senin belirsizlikle. Yani becerimiz yüksek değil diyorsun değil mi? Belirsizlikle.
Evet, evet, evet.
Çok böyle başa çıkamıyoruz.
Başa çıkamıyoruz.
Diyorsun. Ben de diyorum ki belirsizlikler o kadar çok arttığı durumda senin bir kasın gelişmeye başlıyor. Türk olarak ya da ne bileyim sosyal kimlik olarak.
Hı.
O da pratik çözümler bulabilme kası. Pragmatik olma kası. Kısa yollar. Belki bazen bu çakallıklar da diye olabilir bence. Türkiye'deki meselelerden bir tanesi bu bence. Hani eğer belirsizlik çoksa senin çözüm üretme becerin de hızlı olma, hızlı düşünme becerin de artıyor. Türklüğün en pozitif taraflarından bir tanesi de bence bu. Pratik çözüm üretme becerisi. Bak şimdi kadercilikten ve nazardan soktun bizi. Sigortadan nereye geldik?
Evet.
Ama güzel bir konu aslında. Sen ne düşünüyorsun?
O yüzden de bak %87'si Türkiye ürünlerini daha güvenilir buluyormuş. Bunu buna
şimdi
bağlayabilir miyiz?
Nasıl bağlayacağız?
Şimdi Türkiye kırdı. Beni en iyi Türkler anlar. Başka da kimse anlamaza bağlıyor olabilir mi Türkiye?
Şimdi ben tabii bir ilişki kurmakta zorlandım ama ya pratik zeka, pragmatiklikten
datayı yeterince işkence edersen
şey
her
olsun,
şeyi çıkar.
Çıkar. Doğru, eyvallah. Ona inanıyorum ama mesela Alman'ın arabasını alırız. Fransız'ın nesini alıyoruz? Parfümünü alırsın. İtalyan'ın bilmiyorum peynirini mi alırsın? Ya da neyine güvenirsin bilmiyorum. İtalyan tasarım güzeldir dersin değil mi? Ya da böyle incelikli
ayakkabı
işleri Fransız bilir. Alman işin teknolojisini
Hı.
bilir. Japon böyle küçük tefek teknolojileri bilir. Bunlar tabii kalıplar ve klişeler.
Hı.
Bizde ne iyi diye baktığında bana yakın olan, benim tanıdığımdan yürüyor bence. Türkiye'deki %87 Türk ürünü. Benim derdimi
anlar anlamında mı?
Anlardan ziyade lokaldir, tanıdıktır, ucuzdur, pahalı değildir. Değil mi? Ve de şey önemli ya, hani benim memleketimden milliyetçiliği de bunun içinde bir parça sanki, değil mi?
Evet.
Bunu böyle yorumlayabiliriz gibi geliyor bana.
Milliyetçilik de zaten yükselen trendlerden biri olarak.
Hala yükseliyor mu ya?
Evet, hala yükseliyor.
Bu data onu mu diyor bu araştırma? Bu data söylüyor. Bu araştırmadığını bir daha söylesene.
Türkiye'yi anlama kılavuzu.
Anlama kılavuzu.
Evet. Ipsos'un yaptığı.
Mükemmel.
2018.
Şimdi biz bu datayı yorumlarken Ipsos'çular da dinlerse ne diyecekler buna?
Gayet güzel yorumluyoruz.
Karşı argümanda getirebilirler değil mi?
Popüler milliyetçilik 2 puan artışla %53'e çıkmış.
Ha, 2 puan bir şey sayılmaz ama en azından stabil olduğunu düşünmek isterdik. Çünkü diyoruz ya, çok şeye ekspoze oluyorsun. Daha dünyadan habere, dünyalı olmaya daha açık olduğunu zannediyorsun ama korumacılık da artıyor. Bütün dünyada da bu var bence.
Evet,
daha küçük kimliklerin birbirini daha tutma hali ya.
O globalization, hepimiz birleşelim, hepimiz biriz dünyası.
O büyük köy filan hikayesi olmadığını gördük galiba. Evet. Belki görürüz 20 sene sonra tekrar, çünkü her yükselen trendin bir düşen trendi oluyor ya.
Evet. Aslında bu kendini koruma meselesi şey anlamında da önemli. %60'ı insanların daha gelenekçi olduğunu söylüyor. Kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmediğini söylüyor.
Evet.
Bunun markaya dönüşü de %51'i de kullandığı markayı değiştirmiyor.
Peki yarısı yani. Evet, İki insandan bir tanesi. Bir kere ben bir şeyi bellediysem değiştirmiyorum diyor. Bir yandan hani bir sadakat sorguluyorduk ya.
Evet.
Burada var gibi görünüyor. Öyle değil mi? Ya da burası muhafazakarlık, koruyuculuk, kolaycılık da diyebilirsin. Çünkü markaların işi bir yandan da kararı kolaylaştırmak değil mi?
Hı hı.
Sen bir şey belliyorsun. O sana tutarlı bir şekilde ürün üretiyor. Tutarlı bir, her zaman bildiğin yerde karşına çıkıyor. Şaşırtmıyor da diyebiliriz. Bazıları şaşırtmak zorunda değil zaten. Hani
markalar ne kadar şaşırtsın. Daha güvende hissederse o kadar iyi de olabilir.
Belki ona bağlanıyor ve tekrar tekrar o sürece girmek istemiyor ya.
Acaba bunu geri dönüp gerçekten o belirsizlikle mücadeleye bağlanabilir mi? Yani aslında her seferinde... Hı. Yani şimdi bunu alacağım, deneyeceğim, yeni ne çıkacak, ne olacak bilmiyorum, uğraşacağım, edeceğim.
Hayatta zaten onun çok belirsizlik var.
Çok fazla şeyle uğraşıyorum, bununla
hükümet
da uğraşıyorum.
Hükümet değişiyor, ekonomi değişiyor. Benim işim yarın olmayabilir. İşte eşim, çocuklarım vesaire, bunlar büyüyor, değişiyor, gelişiyor falan. Bazı şeyler aynı kalsın kafası olabilir. İnsan hep bunu ister. Sadece Türk olmak gerekmiyor zaten.
Peki yani, bir marka bakış açısıyla baktığında aslında
bir fırsat olabilir. Bir fırsat olabilir. Neye nasıl ikna edeceğiz diyorsun sen?
Yani var olan bir şeye değiştirmesi için tüketiciyi ikna etmek çok zor değil mi o zaman? Böyle ama bir
var olan onu kullanmakta olan marka için avantajlı. Tabii, ama yeni giren bir marka için dezavantajlı bir durum gibi görebilirsin. Ama şu da bir duygu ya, hepsi birbirine yin yang gibi geçişli. Ben tanıdık bir şeyler istiyorum ama yenilenmek de istiyorum. Belirsizlikle mücadele etmek istiyorum ama orada... Yeniliğin içerisinde bana tanıdık gelebilecek, bana hitap edebilecek, hayatımı zenginleştirebilecek bir deneyim sunan bir marka olursa ben neden ona geçmeyeyim? Eğer aşağı yukarı parite ise, para pulu. Ama para pulu da ekstra para vermek isterim dediği durumda zaten markalaşma kıymetli oluyor. Farklı olmak kıymetli oluyor.
Tabii o zaman o ilk aşamada bir, kendini ne kadar farklılaştırabiliyorsun. İki, o farklılaştığın şey aslında ne kadar anlamlı.
Yaşa. İkinci dediğin çok daha bence kıymetli. Farklılaştığın şey ne kadar anlamlı. Anlamlı değilse farklılaşmanın beş para etmediğini biliyoruz çünkü.
Bu da fiyatın ötesinde bir şey sunuyor mu, sunmuyor
evet.
mu?
O deneyim mi? O bir hatıra mı? O bir bilmem birilerine anlatma fırsatı, hikayesi mi? Neyse.
O zaman belki bir acı noktasını çözme meselesi belki daha mı değerli oluyor? Çünkü yani mevcutta yaşadığı bir deneyim var. Kolay kolay ondan vazgeçmek istemiyor.
Yani iki şey söylüyorlar ya, iki uç, yine iki yin yang gibi ya. Ya siyah beyaz demeyelim de öyle diyelim. Acımı azaltsın, hazımı yükseltsin. Hangisini yapıyor? Yani hazını yükseltenlere mi acaba daha çok yöneliyor? Acısını azaltanlara mı? Ama tabii dersin ki, lan ben yanıyorsam önce benim bir söndürmem lazım ki hazza geçebileyim. Maslowyen de düşünebiliriz.
Evet,
hazza geçemem ki ben acı duyuyorsam diyebilirsin. Yani o zaman bütün markalar acı azaltmaya mı odaklanacak?
Yok bak, hazza
işte Magnum diyor ya.
Demişken mesela küçük lüksler Türkiye'deki en güçlü 5 tutumdan bir tanesi %68'le.
Küçük lüksler. Evet. Ne demek istiyor? Her 10
bireyden 7'si kendini zaman zaman mutlu edecek küçük lüksleri olsun istiyor. Türkiye'deki en güçlü 4. tutum olarak ön plana çıkıyor.
Artmış mı, azalmış mı, bir fikir var mı orada?
Bakalım hemen, artmış.
Artmış çünkü hani dedin ya, belirsizliklerden kaçış da ne olacak? Ya ben bir dondurma alayım, kendimi iyi hissedeyim. Ben bir küçük bir telefonumu yenileyeyim, bilmem ne yapayım. Kendimi daha yeni ve
yani daha teknolojik hissedeyim. Yani dolayısıyla acıyı azaltmak kadar hazzı arttırmak da o zaman değerli bir kesin, şey oluyor.
Kesin ama acıyı azaltan marka deyince düşünemedim ben şimdi ne var diye. Yani örnek gelmedi aklıma. Hepsi haz üzerinden.
Yok hani, getir mesela.
Acıyı azaltıyor değil mi? Nedir o acın? Senin çıkıp akşam evden bakkala gitmen.
Akşam tam pijamayı giydim, evet. Terlikleri giydim, ayakları uzatacağım. Eyvah, istediğim bir şey yok bayağı. Büyük bir acıyı evet. Azaltıyor aslında.
Buna paralel grubun diğer şirketi de aynı şey diyebilirsin, bir taksi.
Evet, aynen. Değil doğru, mi? O da aynı şekilde. Aslında bu son dönemdeki şeyler, güzel. Yükselişte yani, olan şeyler. Uber de bir acı azaltıyor.
Doğru platformu ulaşılabilir ve elinin altındaki platformu kullanarak senin uğraşacağın şeyleri az uğraşır hale. Trivago diyebilirsin. Değil mi yani? Her ne kadar bir süre baydıysa da reklamlarıyla üst üste çıkarak biraz overdose olmuştuk doz hepimiz. Aşımına uğradıysak da işe yarıyor diye düşünüyorum. Değil mi?
Evet.
Bir penetrasyon oldu, bir girdi yani pazara, biliniyor artık, kullanılıyor. Bunlar da acı azaltan markalar değil mi? İki tarafı var ya aslında, iki tür marka var diyebilirsin.
Yani demek ki evet aslında böyle şey ama, yapınca, ha söyle.
Özür dilerim söyle, ben seni koşturdum.
Yani demek ki Türkiye'deki bu kültürel şeye baktığınız zaman ya da işte bizim için yükselen davranışlara, tutumlara aslında neden bunların işlediğini de bir anlamlandırabiliyorsun bir şekilde.
Tabii ya bence bu bilgiyi önüne alsa girişimciler var ya, buradan o kadar çok iş fikri çıkar ki. Evet. Sen de biz otururken şöyle olsa böyle olsa falan diyorsun. Yani şu az önce dediğin o küçük lüksler bilmem neler zaten şu anda pıtıracak gibi senin dediğin ya.
Ha, üçüncü jenerasyon lokma dedin, kahveciler, üçüncü jenerasyon lokmacılar.
Bunlar ne ki? Hepsi bu. Küçük hediyeler vermek.
Aslında kendine. O geçmişe özleme de bağlanıyor. Geçmişe özlem de en
kahvelerde buluşmak falan da bağlayabilirsin. Evet, sosyolojik evet. Patern olarak bir şey olarak yani kimliğinde var olan bir davranışı tekrar etme fırsatı. Ne acayip değil mi? Ya bir de güzelliği şu az önce dediğin bunların birleştirmek. Mesela saysana şunu mesela eve kapanmak bir şeymiş. Tutunmuş. Geçmişe özlem bir tutum. İnançlı olmak bir tutum, küçük lüksler bir tutum.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Bunlardan böyle ikisini, üçünü birleştirerek bir şey yaptığında da başka türlü iş fikirleri gelebilir aklına. Ya da iletişim fikirleri gelebilir.
Aslında getir de bir anlamda eve kapanmakla bir şeyi
buyur, tabii,
birleştiriyor.
Home sistemleri, home sinema sistemleri diye düşün. Evdeki sistemler artıyor. Ya da evdeki o işte plaklar falan. Orada daha zaman geçirmeye dönük, her şey pratik olmak zorunda değil. Her şey Spotify'dan bilmem neye bağlayarak
o da
değil.
Geçmişe özlemle bağlanıyor.
Geçmişe özlemle bağlanıyor. Şimdi o kadar çok pick-up satılıyor ki, o kadar çok plak ortaya çıkıyor, tekrar tekrar basılıyor. Az önceki acı hazda şunu diyordum. Acıyı azaltan markalar ve hazı yükselten markalar olabilir de, bunun bir marka bunun her iki tarafını da kullanıyor olabilir.
Mesela?
İşte onu düşünüyorum ama olabilir diyorum. İki türlü çünkü şey var, boyut var. İki türlü motivasyon var. Bunu yapabilen marka, mesela Oma falan diyoruz ya. Oma ne yapıyor? İşte rahatlatıyor değil mi seni? Ey anne, kirlenmesine çok takılma, ben hallederim seninle beraber. Biz partneriz, ortağız falan gibi bir kafa değil mi?
Evet.
Bu ne yapıyor? Acıyı mı azaltıyor?
Evet.
Bir yandan da çocuğunun özgür olması ve yaratıcılığına ben izin verdim. Hazzı yok mu bunda?
Zorlarsam.
Zorlarsam var. Evet, evet, ben her şeyi zorlayabilirim.
Zorlarsam
anlam yaratabilirim her şey konusunda.
Aslında mesela şey de bu, enteresan gelmişti. Getir konusuna gelirsek, geri dönersek onların iletişim yolculuğuna baktığında önce ürünü anlatıyor. Nasıl bir acıyı azalttığını gösteriyor.
Evet.
Şu anda mesela mutlu iletişimlerinde.
Ha, baştan lansmanda diyorsun.
Evet, lansmanda ortaya çıktığında yani nasıl bir acı noktası var ve ben neyi çözüyorumu anlattı bir süre.
Evet.
Şimdi mutluluk
ha.
Temasına.
İşte biz olgunlaştıkça başka yerlere git diyoruz yani.
Geçti yani. O acıyı mesajında. Anlattım. Artık ne yaptığım için. Yani evet. Belki hani aynı anda yapmak değil de bir yolculuk dedin ya. Önce evet, acıyı azaltıp sonra onu daha
süper.
Katmanlandırmak üzerine de giden bir
aynen.
Şey olabilir.
Markanın şimdi o olgunlaşma bir şey seviyesine gibi. Göre değişiyor bu durumda. Ben merhaba dedim. Nerelisin kardeşim? Ne yapıyorsun? Bana ne yararsın? Sorularına cevap veriyorsun.
Evet, evet.
Sonra ilerliyorsun. Ya yeteri bir mutluluğa dönebiliyorsun o zaman olgunlaşınca markanın iletişimi, bilinirliği, aşinalığı
o zaman
artınca.
Haz meselesinin belki daha çok
süper.
Altını
çok güzel oldu. Diyorsun. Neden olmasın?
Olabilir, evet. Peki devam edelim. Enteresan bir şey bilgiler. Daha. Evet. İnsanların %50'si reklamları inandırıcı bulmuyormuş.
Yarı yarıya normal. Çünkü bir de şöyle bir şey var ya. Bu bilgiye her zaman şu filtreyle bakmıyor musun? Sorulduğunda insanlara yalan söyleme izni veriyorsun. Sana bir şey sorulduğunda senin idealize ettiğin durumunla ilgili bir yorum yapıyorsun.
Hı.
Yani kimse sana ben reklamı çok seviyorum demez ama reklamı izler der. Bu da klasik bir genel evrensel tutumdur yani.
%31'i de televizyondaki reklamı inandırıcı buluyormuş. Daha inandırıcı.
Kaçı?
%31. Televizyondaki reklamı daha inandırıcı buluyor.
Kime göre? Neye göre? Yani şeye aslında göre. Diğer mecralara göre.
Evet. Yani
diğer mecraların oranını da söylememiz lazım ki. Mesela online internet bilgisi vardı. Mesela 10 kişiden biri onu inandırıcı buluyor. 10 kişiden 3'ü de televizyonda gördüğünü buluyor. Burada Marshall McLuhan devreye giriyor. Adam diyor ki medya mesajın kendisidir.
Hı hı.
Aslında hangi medyada olduğun mesajını güçlendirecek, inandırıcılığını arttıracak bir faktör olabilir. Yani televizyonda olmak, açık havada olmak, internette olmak senin mesajını güçlendirebilir ya da zayıflattırabilir.
Yani ben güçlü bir şirketim, güçlü bir firmayım. Onun için televizyona da yatırım yapıyorum. İşte, güvenini vermek anlamında.
Doğru, doğru. Ve de orada nasıl çıktığın da tabii ki önemli oluyor. Bizim en çok kafayı yorduğumuz şey o ya. Bir logo olarak çıkabilirsin. Bir hikaye olarak çıkabilirsin.
Yani doğru ne dediğini anlıyorum ama etkisi yani bu var. Dünyada öyle mi hala? Yani bu kadar teknoloji, sosyal medya, bu YouTube tüketimi falan.
Evet. Soru ne?
Yani ben mesela büyük bir markayım. Yeni bir ürün çıkarıyorum.
Evet.
Bunu dijitalden lanse etsem daha mı bariyerli olur insanlar bana?
Daha bariyerli olduğunu düşünmüyorum. Daha çok ulaşabileceğini düşünüyorum. Daha çok diyaloğa açık olacağını düşünüyorum. Hmm. Ama sen
ama bana
henüz daha oturmuş, olgunlaşmamış bir marka olarak yaparsan
evet,
işe yaramayacağını düşünüyorum.
Ha neden?
Daha az işe yarayacağını. Ya, tabii bir fırsata bakar. Eğer sen hızlı bir şekilde bilindik, çok standart bir ürünü hızlı bir şekilde ulaştırmaya dönük bir şey yaparsan çalışacağını düşünüyorum internette. Hı. Ama internette, online'da marka yaratıldığı dünyada bir vakası yok. İnternette var olan markalar dışında. Amazon'u gibi, Google'ı gibi vesairesi gibi.
Aa bu çok enteresan
bunu
bir konu.
Ayrıca bir tartışabiliriz.
Evet bunu ayrı bir bölüm olarak yapalım.
Buna çalışmamız lazım çünkü.
O zaman bunu böyle yukarıda havada bırakalım bu bölümü.
Tamam başka bir bilgi. En son bir tane vardı ya. şeylerle ilgili vardı. Astrolojiyle ilgili çok ilginç bir bilgi.
Onu sorayım sana. Hadi onu. Türkiye'de en yaygın burç Oğlak %10. En az yaygın burç Yay %5.
Şimdi diğerlerinden sapma gösteriyor değil
evet,
mi bu?
Evet diğerleri 7-8.
Bu durumda Oğlakların üstünde bir durmamız lazım. Oğlakların ilk tohumlarının atıldığı zaman nere oluyor? Kaç oluyor? Oğlak kaçıncı ay? Kasım, Aralık mı?
Dur bakalım.
Bilmiyorum o işleri ben ama.
Oğlak 22 Aralık, 20 Ocak.
Evet.
Yay 23 oradan, Kasım, 21 Aralık.
Hocam 9 ay 10 gün geri gelelim.
21 Aralık'tan 9 ay geri gelirsen işte 21 Mart.
Mart işte buyur 21 Mart. Yani şundan şöyle bir sonuç varabilir miyiz? Türk insanı kedi gibidir.
Bak güvende olmayı seviyor.
Evet.
Kolay kolay alışkanlıklarından vazgeçmiyor. Hem has hem acıdan kurtulmak.
Kedi özellikleri bunlar hepsi.
O zaman Türk insanı.
Yani bu
Türk kültürü.
Bu
evet
Türk kültürü.
Kedicil özellikler gösterir.
Bak bu çok önemli bir ayma oldu. Bütün markalara, bütün reklam ajanslarına diyelim ki.
Bu yüzden mi acaba YouTube'da Türkiye'nin, çok kedi videosu izleniyor?
Tabii ki. Onun için.
Bunu da buna bağlıyor. Bunlar iyice delirmiş
dünyada en çok kedi videosu izlenen ülke hangisi tahmin et?
Türkiye.
Tabii.
Tabii çünkü neden?
Çünkü
matta çoğalıyoruz.
Matta çoğalıyoruz ve kedicil bir ulusuz.
Evet.